Değerli Erkam Radyo dinleyenleri ve izleyenleri, yeni bir programda birlikteyiz. Ben Deniz Necmettin Kemal ve konuğum Rıfkı Soysal'la birlikte spor ve ahlak programında birlikteyiz. Rıfkı Soysal abimiz uzun yıllar sporla, futbolla ilgilendi. Fair Play ödülü başta olmak üzere birçok ödül aldı. Gazetecilik, spor yöneticiliği ve aktif sporculuk yapmış bir büyüğümüz. Ben Deniz, sosyolog, ilahiyatçı Necmettin Kemal. Rıfkı abi, programa hoş geldin.
Hoş bulduk.
Niye spor ve ahlak dedik? Dünyada ekonomik gerçeklik var. İnsan ihtiyaçlarını karşılayan bir varlık. Rabbimiz bizi dünya hayatına göndermiş ve muhtaç kılmış. Bu muhtaç kıldığı şeyleri de kainatta, evrende var etmiş. Bugün ekonomik yapıya baktığımızda dünyada enerji kaynaklarının birinci en büyük değer, ikinci ekonomik değerin mal ve hizmetler, üçüncü ekonomik değerin de spor ekonomisi olduğunu görüyoruz. Ve spor milyonları, milyarları peşinden sürükleyen bir olgu. Ama bu olgunun içerisinde çok büyük problemler olduğunu görüyoruz. Şöyle, spor ahlakın, erdemin, insanın kendisini tanımasının, topluma faydalı olmanın yanında vahşi rekabetin, acımasızca insanların birbirine karşı kötü sözü, kısaca kötü ahlakın örnekliği haline de gelmiş durumda.
Evet.
Şöyle diyebilir miyiz Rıfkı abi sözlerime başlarken, ahlak bir pusulaysa ve bizi hakikate, doğruya götüren ilkeler sistemi ise, sporda ahlak ilişkisi var mıdır, gerekli midir? Vaka olarak sporun bu derece toplumları, insanları domine ettiği, etkilediği, peşinden sürüklediği bir noktada ahlaka ihtiyacı var mıdır sporun? Bizim var mı? Daha doğrusu ahlakla sporu birbirinden koparabilir miyiz? İç içe midir? Ne diyorsunuz? Bu konuyla başlayalım istiyorum.
Öncelikle ben teşekkür ediyorum Erkam Radyo'ya ve yöneticilerine. Böyle ülkenin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiği dönemde ahlak konusunun yeniden gündeme gelmesi ve insanlara bunun farkına varması adına da böyle bir programa yüklendiği için ve bizleri davet ettiği için şükranlarımı arz ediyorum. Sonrasında ise ben öncelikle spor ahlakının bir minik tanımını yapacağım Necmettin. İnsani değerlerin yüceltildiği, belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren ve evrensel kuralları olan yarışmalı ve eğlenceli bir etkinliktir. Spor ahlakı sosyal, politik ve ekonomik ilişkilerin bütünü olup toplumsal değerlerin göstergesidir. Dolayısıyla sporcunun rakibine ve kendisine olan saygısının ifadesidir. Spor ahlakı, sportmenlik yani fair play dediğimiz olguya, sağlığa, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa dayanan insani değerlerdir diyerek bunu bir defa bir belirtelim. Ve bunun üzerinden konuya girdiğimizde de senin o sorduğun çok güzel sorular geliyor. İstersen onları tekrar gündeme alıp devam edelim.
Şimdi bir büyüğümüz bugün diyor dünyada en çok istenilen şey merhamet değil. Çok ilginç bir şey söylüyor. Farkındalıktır diyor.
Evet.
İnsanın yaptığı şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu fark etmesidir. Bunu fark etmediğinde insan diyor ah alır. Kendini haklı gördüğünde, gücüne güvendiğinde veya bulunduğu konumu dikkate alarak sadece oraya yeni rengi noktası aldığında ve haklılık üzerinden kendini ifade ettiğinde insan insan olmaktan çıkar, başka şey olur diyor ve çok şeye kapı açar diyor. Bu çok şeyde olumsuz şeylere kapı aralar
buraya
diyor.
Buraya bir nokta çok güzel geldin, çok güzel geldin. Buna bir detay veriyorum. Bunu bugünkü üçüncü ekonomi değeri olan spora ve futbola getirdiğimde de milyon dolarlarla transfer olan sporcular ve yöneticiler sporu bu senin dediğin manada yani beden ve ruh sağlığı olarak görmemekte başarı için her yol mubah demektedir diyor değil mi?
Evet, o zaman bu programda biz neyi konuşacağız Rıfkı abi? Bizi izleyen evet. Ve dinleyen bütün insanlığa biz buradan programa başlarken mesajımız, programımızın içeriği önce kendi nefislerimizde, kendi varlığımızda, kendi bedenlerimizde, kendi fizyolojik ve sosyolojik varlığımızda, kısacası kendimizde, sonra da bütün insanlığa bir çağrıda bulunmak istiyoruz.
Çok güzel.
Bu çağrının temelinde ne var? İnsanlık kaybettiği şeyi, insanlığın tarihinde kaybettiği şeyleri hatırlatan büyük insanlar var. Bunlar peygamberler. En son Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim
nokta.
Diyor.
Bu. Bunun için de güzel ahlak çağrımızın detaylandıracağız.
Evet.
Necmettin.
Bu programda Rıfkı abi sporu merkeze almamızın sebebi, ahlakla birlikte konuşmamızın
gençlik.
Sebebi insan, yine Kur'an'a atıfta bulunacağım kutsal kitabımıza. Dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir diyor.
Evet.
Dünya hayatının oyun ve eğlence olmak gerçekliğine vurgu yapıyor Rabbimiz.
Aynen.
Dikkat edin. Ama bu sizi aldatmasın diyor. Yani bunda aşırıya giderseniz kaybolursunuz.
Aşırı ne?
Evet. Sizi
aşırı
size bırakıyorum.
Ne? Aşırı profesyonellik.
Hmm.
Yani.
Ya profesyonellik aşırılığı mı getirdi?
Tabii.
Hmm.
Para.
Hmm.
Bozulan kalpler. Hırs. Kazanma hırsı. Vur parçala kır kazan. Her yol mubah. Az önce söylediğim gibi. Bunu yaptıran kim? Dünyanın ekonomisinin spor kısmını yönetenler. Ve hangi kalplere yaptırıyorlar? Siyah kalbin, siyah noktanın çoğalmasını fırsat buldular. Yani beyaz nokta azaldı. Beyaz nokta azalınca siyah nokta paralı topun oraya girmesiyle İnsanlar insanlıktan çıktılar.
Peygamberimiz yine ve büyük filozoflar kalbi, vicdanı, güzel ahlakı Peygamberimiz kalp olarak tarif ediyor. Büyük felsefeciler, eğitimciler, büyük filozoflar bunu vicdan olarak veya bir melek olarak, tabula rasa, bir beyaz bir tablo olarak ifade ediyor. Ve Peygamberimizin ifadesiyle siyah noktanın orada çoğalması orayı kararttığı gibi diyor. Yaptığınız her hata, yaptığınız her insanlık dışı hareket bir nokta olarak, siyah bir nokta olarak orayı karartacaktır diyor.
Sevgili Peygamberimiz ne diyor? Necmettin sallallahu aleyhi ve sellem, spor yapın, ata binin, ok atın.
Tabii.
Diyor.
Tabii kaynaklarda özellikle yüzmeyi,
yüzün
o dönemin spor gerçekliği açısından bakarsak, tarihsel açıdan yüzmeyi özellikle,
peki sonra ne oldu?
Ata binmeyi ve atıcılığı peki, tavsiye ediyor.
Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o dönem spor yapın, bu dönemde de aynıdır. Çünkü sonuçta vücut spor yapıyor. Beden yapıyor. Yani sporu yapın derken beden sağlığı için ve orta yolu tutun diye yapılıyor. Yani dolayısıyla ibadete şevk adına yapın sporu diyor. Beden güçlü olursa bedeni ibadetlerini çok güçlü yaparsın. Öyle mi? Kalbini temiz tutarsın. Çünkü spor temiz ve ahlaklı insanların işidir. Çünkü pusula, az önce söylediğin dediğin pusula orayı gösteriyor. Ama sporu yönetenler ne diyor? Hayır. Spor ahlakı kendisine, rakibine, hakemlere, izleyicilere ve kamuoyuna dayanan bir hayat görüşüdür. Öyle mi? Her ne pahasına olursa olsun kazanmayı reddetmektir diyor. Ama karşısındaki insanlar yarışmayı, kazanmayı değil, spor ahlakının yazılı olmayan kurallarını ortaya koyuyor. Yani
zaten
spor ahlaksızlığını.
Evet Rıfkı abi, şöyle söyleyeyim. İnsanlık tarihi boyunca bu tartışılmış. Peygamberimiz Mekke'de 600'lü yıllarda bunu söylerken, antik Roma'da milattan önce ve milattan sonra biliyorsunuz olimpiyatlar düzenlenmiş.
Nedir işaret?
Nedir?
Öldür.
Evet.
Peygamber Efendimiz yaşat.
Ama olimpiyatların arkasında da şu tartışılmış. Filozoflar sporun, olimpiyatların, yarışmanın insani, insanın da yeryüzünde en değerli varlık olduğu üzerinden ve insanın da en değerli varlığının onun onuru olduğu üzerinden bu vahşi sporun ehlileştirmesi gerektiği üzerinden olimpiyatların düşüncesini başlatmışlar. Bugün gerek Türkiye'de gerek dünyada biliyorsunuz Milli Olimpiyat Komitemiz var. Dünyada da yine bu Olimpiyat Komitesi'nin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Dünya Fair Play ödülü vermesi söz konusu. Her sene bizim ülkemizden de bir kurum, kişi bu ödülü alıyor. Yani şunu demek istiyorum. Kabul edilmiş kurallara göre de sporun bir ahlakı oluşmuş tarih çok boyunca.
Oraya bir nokta.
Bu ahlak nasıl olmalı Rıfkı abi?
Çok
biz
güzel.
Bu programı niçin yapıyoruz ve neleri konuşacağız?
İşte bunun için.
Biraz buna girebilir
bunun
miyiz?
Bunun için. Ama ben senin bu güzel mülakatının dipnot olarak sporun kalitesini, sporun kendi kuralları belirler. Ve bu kuralları da toplumun değer yargıları oluşturur. Önemli şeyler söylüyorum. Sporun kuralları toplumsal değerleri dışında düşünülemez. Lakin hatta sporun yeryüzünde üçüncü büyük ekonomik olmasının, sektör olmasının nedeni TV yayınları, reklamlar, sponsor firmalar vardır. Ama bunlar maalesef para için savaşı sporu spor olmaktan uzaklaştırmaktır. Yani sponsor savaşları, bak önemli bir şey söylüyorum, bir detay. Halbuki ülkeler, kişiler arasındaki en güçlü dostluklar inan bana spor aracıyla kurulur. Senin az önce dediğin olimpiyat oyunları gibi.
O zaman şunu net bir şekilde söyleyebilir miyiz? Modern spor profesyonelleştikçe ve ekonomik hayatın içine iyice girdikçe olimpiyat ruhundan, o ahlaklı oyundan uzaklaşmış bir ateşsiz, yani birbirini ateş etmeyen ama birbirini de acımasızca rekabet içerisinde yok etmeye, yenmeye, sadece galip gelmeye odaklanmış bir araca dönüşmüş.
Yani ahlak ve dürüstlük yerine sponsor firmalarının savaştırdığı arenaya döndü.
Yani kazanmaya odaklı, para kazanmaya odaklı, daha çok kazanmaya odaklı bir arenaya dönüştü. Nitekim spor oyunlarının, büyük spor oyunlarının bugün geldiği noktada da spor salonlarına baktığımızda takım oyunlarının özellikle futbol, basketbol, voleybol çok büyük stadyumlar, kapalı
tarafta.
Spor salonları. Yani spor temaşa olmaktan çıkıp
para
vur,
parçala, kır,
parçala bu maçı kazana
para
gelmiş.
Kazan.
Evet.
Yani o ahlakın bu kadar yerlere düşmesinin nedeni fark edemediğimiz güzellikler. Dürüst insanların fark ettiği ama her dürüst olmayan insanın yaptığı sporun getirdiği ahlaksızlıkları farkında olmadığımız.
Peki Rıfkı abi, söze şöyle devam edeyim. Albert Camus var. Önemli Fransız düşünür, edebiyatçı ve felsefeci. Varoluşçu felsefenin önemli isimlerinden, Cezayir asıllı bir Fransızdır. Ve üniversite yıllarında amatör ve yarı profesyonel kalecilik yapmıştır. Ve daha sonra Fransız televizyonunda 1950'li yıllarda vefat etmeden önce yorumculuk yapmıştır. Kendisine üstad, bu edebiyat gibi, felsefe gibi, eğitim gibi ciddi konular dururken niye futbolla ilgileniyorsun dediklerinde, ben ahlakı futboldan öğreniyorum demiştir. Futboldan, spordan, takım oyunundan, futbol örnek vermiş orada Albert Camus. Ahlakın öğrenilmesi nasıl bir olgu sizce? Siz de profesyonel sporculuk yaptınız. Yani o zaman ahlak nedir sorusuna girmeden önce futbolla ahlak ilişkisi, takım oyunlarında özellikle bireysel oyunlarda da bunu konuşacağız ama nasıl bir olgu olarak karşımıza çıkıyor?
Necmettin.
Yani oradan öğrenilen şey ne? Albert Camus'un öğrendiği şey ne?
90 dakika içerisinde yaşadığı bir futbol maçında eğer ahlaklı bir spor adamıysan, kart görmeme dirayetin varsa ve karşındakine saygı göstererek edep ile müsabaka içerisinde bulunursan yardımlaşmayı öğreniyorsun. Hayatta yardımlaşmayı, zor durumdaki bir arkadaşına yanaşarak onun pasını, topunu alarak onu zorluktan kurtarıyorsun.
Rakiple ilişkinde var.
Tabii. Artı beraber oynamayı öğreniyorsun. Birliktelik, takımsal, toplumsal dayanışmanın minik anekdotudur aileden sonraki. Aileden sonraki minik anekdot bir üst grubu takımsal oyunlardır. Ve burada takım olmayı, beraber yaşamayı, beraber sevinmeyi, beraber üzülmeyi, bunları öğreniyorsun. Ve daha da önemlisi kazandığın zaman gelirin olma, para kazanma şansın oluyor ama dürüst yoldan. Yani hile hurda olmadan, yani adamın göğsüne değen bir pozisyonda sen elini ona penaltı boy demeden, hakeme etki altına almadan, hakemin verdiği direkt bir penaltıyla en azından haramın helali oluyor. Bu da yeni bir terim girdi dünyamıza. Yani gerçekten hayatı öğreniyorsun. Ama maalesef bunları yönetenlerin, yani liderlerin, buna da zaman içerisinde geleceğiz, ahlaklı olup olmamaları, çürümüşlükleri ya da farkına varabildikleri güzel ahlak sahibi olmaları bu iş lezzetin bir başka tarafı. Pencerenin, odadaki pencerenin diğer tarafı. Yani ahlakın güzeli seni ağlatmaz, seni üzmez, seni mutlu eder, huzur bulursun. Ama bahis, şike, kumar ve dahi doping, toplumda öne çıkan insanlar var televizyonlarda. Yani bugün Mesut Özil'i örnek almak ile başka bir oyuncuyu, tekme atan, küfür eden bir oyuncuyu örnek almak arasında uçurumlar var. Ben Mesut Özil niye dedim? Senin çalışmanın içerisinde Hamit'in ve Mesut'un çok az futbol denenlerinde bile kırmızı kart görmemeleri, yani saygılı ve edepli olmaları olduğu için söyledim.
Evet. Şimdi ahlak kelimesini kelime kökenine baktığımızda seciye, tabiat, huy anlamlarına geliyor. Dikkat edin, iyi huylar ve faziletli davranışlar anlamına da geliyor. Yani ahlaklı olmak, olmamak. Burada huy, seciye, tabiata da vurgu var. Etik kavramında ise Aristo özellikle etik kavramını ahlakın bu yönünden ayırarak etik kavramını ortaya koymuştur. Metafizikten ayırmıştır. Metafizikten kastım şu Rıfkı abi, insanın varoluş ve mana dünyasından biraz ayırarak sadece davranışlara odaklanmıştır. Yani davranışların ahlaka, etiğe uyup uymaması. Etik bir kurallar manzumesidir. Davranışlarınız o kurallar manzumesine uyuyor mu, uymuyor mu? Nurettin Topçu...
Para var mı işin içinde? Para yok.
Bugünkü o günkü sporda var mıydı? Spor
var üzeri, ama bu kadar değildi.
Spor üzerinden söylemiyorum bunu. Teorik olarak, kavramsal olarak söylüyorum.
Ama işte bugün o insanların secereleri, soyları, uzantıları bugün spor yapıyor. O manada sordum. Yani insanlık bugün çıkmadı ortaya. Geçmişten gelen var.
Ya şunu demek istiyorum. Ahlak kavramı baktığımızda daha geniş bir kavram. Yani insanın tabiatı, huyu, seceresi. Çünkü davranışların kaynağı insan, ama insanın kaynağı ne sorusuna giriyoruz.
Neresi?
Neresi?
Yaradan.
Evet.
Yaradan. Yaradanın farkına varmak için, eğer yaradanın farkındalığıyla yaşıyorsan gün boyu ahlaksız olma ihtimalin sıfır.
Veya şöyle diyelim.
Ahlaksız olma ihtimalin sıfır. Ama ben şeytanı çok seviyorum, şeytanla yaşamak istiyorum diyorsan ahlaklı olmak sana çok uzak.
Hmm.
Burada o zaman kalp giriyor devreye. Hmm. Kalbin mutmain olması lazım. Sen kimsin? Hangi ahlaktansın? Yani hangi taraftansın?
O zaman insan nedir sorusuna biraz girmemiz gerekiyor.
Ahlak zaten insanın kainata gelen sevgili peygamberimizin geliş amacı bu. Güzel
İnsan
ahlak.
Nedir o zaman? İnsanın kendi, ya insan nedir derken Rıfkı Soysal kimdir dediğimde bana doğum tarihinizden bugüne yaptığınız CV'nizi anlatmanızı bahsetmiyorum. İnsan dün de insandı Rıfkı Soysal, bugün de insan, yarın da insan. Peki bu insanın yapı taşı ne? Hangi unsurlardan oluşuyor? Ahlakın bununla ilgisi var mı acaba?
Birinci derece. Karakter.
Şahsiyet.
Bir milyar.
O zaman.
Geçen gün genç çok güzel yere geldin. Nefis bir yer. Harika bir yere geldin. Harika bir odaya girdin. Şimdi geçen gençler bir yolda altınlar buluyorlar. Dolarlar buluyorlar. Evet. Birisine tenezzül etmeden sahibine veriyorlar. İşte ahlak, insan, karakter bu. Peki bugün büyük bir kulübümüzün başkanı daha önce ahlaki değerlerle olan insan, yüksek ahlaki değerleri yüksek olan insanlarla alay ediyordu. Hatta şöyle deniyordu. Ya bu okullar açacağınıza, camiler yapacağınıza, işte şuraya yapın, bunu yapın, onu yapın. Yani neyi işaret ediyordu? Nefsi işleri, dünyevi işleri işaret ediyordu. Bugün daha kötü şeyler çıktı altından. Yani neredeyse uyuşturucu imalathanesine sahip konum iddiaları var. Yetmiyor geçiciliği, kullanıcılığı. Yani ahlaklı insanların reddedeceği her şeye sahip. Yani bugün artık ahlak farkındalığı kitlenmiş, ahlaksız farkındalığı reva görmüş. Ve bunu ekranlardan artık anons edilir hale gelmiş. Ahlaksız olun, ahlaksız olun, ahlaksız olun. Para başka türlü kazanılmaz. Bugün dünyadaki üçüncü ekonomi olmasının, sporun ana nedeni masum sporcuları dahi ahlakın içine itmektir. Ahlakın, ama hangi ahlakın? Ahlaksızlığın ahlakı. Necmettin.
Rıfkı abi, şimdi ben programımızın
yani
sonuna doğru geliyoruz bu bölümün. O zaman biz şöyle diyebilir miyiz? İki tane o altını, 1,5 milyon liraya yakın altının olduğu, liralık altının olduğu kişiye sayın bir bakanımız gitti, ziyaret etti. Ben geldiğimiz noktaya biraz tacip ediyorum. Yani acayip karşılıyorum. O çocuklar olması gerekeni yaptılar.
Normalini
yaptılar. O zaman hani pandemide konuşmuştuk ya, yeni normal. Yani bizim normalimiz ahlaksızlık olmuş.
Ama normali çaldılar senden.
Normalimiz de ahlaksız olmuş. O çocuklar normali yaptığında gidip onlara ödül veriyoruz. Zaten yapması gerekeni yaptı çocuklar.
Peki bir büyüğümüz ne diyor? Çok güzel anekdot verdin. Normal için ne diyor? Onlara sahip çıkmalıyız diyor. Gençlere diyor. Hatta diyor sorumluluk alarak sahip çıkmalıyız diyor. Çünkü bunun hesabını veremeyiz diyor.
Peki ahlak bir şeyi konuşmak mıdır? Yoksa söylediğini yapmak, yaptığını söylemek midir Rıfkı abi?
Söylediğini yapmaktır.
Yaptığını da söylemektir.
Yaptığını da söyleyeceksin.
Söylemektir.
Lakin asıl benim üzüntüm, bunları fikir suçlusu gibi gösteriyorlar. Necmettin. Bugün bahis oynayan, şike yapan, küfür eden, insanları aşağılayan, insanları inandıklarını aşağılayanlara fikir suçlusu diyorlar. Öyle değil. Yemin ediyorum bunlar terörden tehlikelidir. Bak bunlar terörden tehlikelidir. Bunlar toplumu zehirliyor. Ve bunlar terör bir bölgeyi vurur. Bir bölgeyi vurur. Oradakiler telef olur. Ama bunlar nesli çürütüyor. Bunlar nesli çürütüyor. Ve bunu ekrandan normal yapıyorlar. Ve hatta ahlaksızlık yapmayana da sen nasıl insansın diyorlar. Bak ahlaksızlıkla insanı şeytan onlara öyle gösteriyor. Halbuki şeytan insanı yaratmadı. İnsan Allah yarattı. Allah güzeldir. Kainat güzeldir.
Goethe'nin
görebilene.
Goethe'nin
yaşayabilene.
Faust eserinde Goethe aslında kendisi üzerinden karakterleri orada çarpıştırır. Şeytan vardır orada. Şudur, zengin olmak isteyen bir tip vardır orada. Ama zengin olması için çok kolay yoldan, çok hızlı zengin olması için İnsanlığın ve onurunun dışında gayri ahlaki çalmalar, hırsla, tamahla, maddeye nüfuz etmeler vardır. Orada Faust zengin olur sonunda oradaki karakter ama sonunda şunu der Goethe, karakterine şunu söyletir. Zengin olur ama ruhunu şeytana satmıştır. Aslında Goethe'nin
bedeli çok ağır.
Goethe'nin Faust eserini özetledin. Tabii. Yani şu 20 dakikalık
ağır mıdır
konuşmamızda, evet.
Peki bunlar gençliği zehirliyorlar değil mi? Gençlik şu anda çok büyük zehir altında. Kurtarabilen var mı? Kimler onlar biliyor musun? Kurtarabilenler Allah'ın farkında olanlar. İslam'ın farkında olanlar. Peki kurtaramayanlar kimler? Allah'ı ve İslam'ı fark etmeyenler. Nokta.
O zaman ahlak nedir sorusuna şöyle iki cevap verelim. Nurettin Topçu üzerinde 4 yıl çalıştığım büyük Üstad, Allah ondan razı olsun, rahmet eylesin. Bu toprakları mayalayan büyük isimlerden birisi Nurettin Topçu. Bir papaz, bir imam veya bir dediğiniz gibi güçlü bir şirketin yöneticisi veya bir siyasetçi büyük bir hata işlediğinde, günah işlediğinde talebeleri şöyle diyor. Bir din adamı, bir devlet adamı bu hatayı, bu günahı nasıl işler efendim? Bu ona yakışır mı dediklerinde, evladım o da insan. Dikkat edin, insan diyor.
Çok güzel.
Yapabilir.
Çok güzel.
Ahlak bu soruyu sormak değildir diyor. Doğru soruyu sormaktır. Nedir hocam doğru soruyu sormak? Bu adam, bu imam, bu papaz, bu devlet adamı, bu kulüp başkanı bu hale nasıl geldi? O yolları nasıl geçti? Getirildi sorusunu sormaktır
o
diyor.
O getirilmeyi ben sana söylüyorum ve noktalayalım istersen. Özellikle gençleri zehirliyorlar. Çünkü gençler şu anda akılları sadece ve sadece şeytanla daha dost. Çünkü gençlik heyecanı var. Herkes için demiyorum, olabilen gençlere. Yani zehirlenebilen gençleri buluyorlar, bulduruyorlar. Ve bunlar kendi pis çıkarlarının bataklığına çekiyorlar. Ve ışıltı, şöhret, özgürlük maskesiyle de, özellikle özgürlük maskesiyle uyuşturucu, ahlaksızlığı, çürümüşlüğü pazarlıyorlar. Hazır olan bir gençliğe. Neresi? Aileden eksik gelen bir gençliğe. Ailenin kendi çocuğunu bile reddettiği bir gençliğe.
O zaman önemli bir bitireyim. Noktaya geldiniz.
Bundan daha aşağılık bir durum yoktur. Ve bu da finalim. Çünkü bunlar yani o TV'lerde alkışlanarak, izlenerek, örnek gösterilerek öldürüyorlar gençliği. Gence diyorlar ki bak sen böyle olman lazım. Para burada, şöhret burada, hayat burada. Aile buna eğitimini vermezse o gençlik oraya koşuyor. Devletin hukukunun da artık burada, sevgili devlet büyüklerim, istirhamda bulunuyorum. Hukuksal ve vicdansal karar vermek gerekiyor. Bu ekranlardakilere.
Sadece hukuki değil.
Vicdansal.
Hem vicdani, ahlaki.
Ve bu zehri üreten, yayan toplumdan derhal tecrit edilmeli. Çıkış noktası bu. Gençliğin kanına giren herkes bilsin ki bu milletin ana düşmanıdır. Ve faturası da ona çok ağır kesilir bir gün Yaradan tarafından. Çünkü Yaradan'ın yarattıklarını sen yok etmeye uğraşıyorsun. Bunun hesabını verirsin. Ama önemli olan bunun hesabını vereceğinin o farkına varması. Bunu da devlet yapacak.
Yani spor üzerinden özellikle kumar ve uyuşturucu üzerinden yapılan, kurulan düzeneyi anlatıyorsunuz
tabii,
değil mi?
Tabii diziler. Şu anda yani bu düzenin bu kadar alevlenmesinin benzini.
Rıfkı abi, o zaman şöyle bitirelim programı.
O konu başlıklarını da verirsen sevinirim, evet. Necmettin.
Değerli dinleyenlerimize, değerli izleyicilerimize, insanın, toplum ruhunun, insan ruhunun rekabet ve küçümseme duygusuyla geçici hazlara düşkünlüğünün doğduğu kaba ve hoyrat geleneklerin karşısına insanın nefsini, egosunu, psikolojinin tabiriyle dizginlemesi, tabiatını öfke ve şiddetten koruması anlamına gelen yumuşaklık ve şefkati, merhameti ve bunun farkındalığını, çağrısını yapacağımız bir program olacak. Önce kendimize, bendeniz Necmettin Kemal, siz Rıfkı Soysal, kendimize, sonra sevgili dinleyicilerimize
ve tüm kainata.
Evet, tüm kainata çağrısında bulunacağımız bir
İlaç
program
var.
Olacak.
İlaç var. İlaç var. Umarım Rabbim herkese öylece nasip eder.
Dolayısıyla spor ahlakla buluşmalı mıdır? Ahlak, emanet ve şahsiyet alanı olarak düşünebilir miyiz sporu? Bedeni geliştirmekle spor, insanın nefsinin terbiyesi arasında bir fark var mıdır, ilişki var mıdır? Gençler için sporun önceliği ne olmalıdır? Ahlakın olmadığı yerde spor zulme dönüşür mü? Spor sabır, disiplin ve edep oyunu mudur? Asıl rakip karşımızda değil, Tolstoy'un dediği gibi içimizdeki şeytan mıdır, nefis midir? O şeytan diyor ama Kur'an buna nefis diyor. Rol model sporcu kavramı ne oldu? Erozyona mı uğradı? Kazanan mı örnek olmalı, ahlaklı olan mıdır? Ahlaklı olan kimdir? Nasıldır? Bunun rol modeli nasıl olmalıdır? Ahlakın olmadığı yerde spor sadece sanat ve eğlencedir. Eğitim boyutu var mıdır? Eğitim boyutu nasıl olmalıdır? Ahlak olmadığı zaman spor eğitimden çıkar mı? Sporda liderlik var mıdır? Sporda taraftarlık temaşa mıdır, yoksa savaş mıdır, savaşı izlemek midir gibi konuları konuşacağımız, başlıkların olacağı, ama bunları örneklendireceğimiz, detaylandıracağımız bir program bizleri bekliyor. Allah nasip ederse, eğer Rabbim müsaade ederse ve başarılı olabilirsek.
Bir dipnot daha vererek bitirmek istiyorum ben kendi konuşmama. Galatasaray'ın en son ligde Samsunspor Ligi maçında orada yaşanan bir penaltı Samsunspor lehine beraberliği getirecek bir olaydı. Maç sonu mikrofon uzatıldı Leroy Sané'ye. İşte ben sporcunun böyle ahlaklısını seviyorum. Bunun için veriyorum bu dipnotu. Sané'ye soruldu pozisyon penaltı mı değil mi diye. Ve o penaltı olsaydı 3-3 bitme gibi bir durum var. Ve Galatasaray için çok büyük bir sıkıntı olabilecek bir kelamı yüreklice şöyle tarif etti. Olma ihtimali yüksek dedi. İşte ben böyle sporcu istiyorum.
Evet. Dolayısıyla hayatın tam merkezinde olan, programımızın başında da söyledik, bir olgu olarak karşımıza çıkan sporun kitleleri artık manipüle eden, çok değişik araçlarla gayri ahlaki zemine doğru kaymış olan ve bugün bahis, şike, bağımlılık üzerinden, ki programımızın vakti yetmediği için konuşamadım, Yeşilay'ın 3 ay önce hazırladığı bir rapor var. İddia, kumar üzerinden, kumar ve özellikle spor oyunları üzerinden Türkiye'de oluşan bağımlılığın diğer bağımlılıkları geçtiği olgusu var. Bunların hepsini uzun uzun konuşacağımız bir program olması
serisine
başlıyoruz. İnşallah
Allah nasip ederse konuşacağız.
Konuşuruz, muvaffak oluruz.
Yine diyorum, bu bir çağrıdır, ahlaki çağrıdır. Sporun insanlığa faydası vardır ama ahlaki değerler yaşanırsa.
Evet.
Ahlaki değerler ile yaşanırsa.
Yine Dostoyevski'nin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Dostoyevski kumar bağımlılığı ciddi yaşamış hayatının bir döneminde. Büyük Rus yazar, büyük düşünür. İnsan kazanmak için kumar oynamaz diyor. Kaybetmek için oynar diyor. Neyi kaybetmek? Kendini kaybetmek. Geçici olarak acılarından kurtulmak için oynanır. Yoksa diyor, insan kazanmaz diyor.
Acaba şer hepsi öyle olmasın?
Evet, baktığımızda Dostoyevski aslında bütün kötülüklerin, bütün ahlaksızlıkların özetini o cümlede veriyor. Evet. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, sevgili izleyiciler, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. İyi haftalar efendim.